Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızın Anneler Gülistanı bölümünün Hatice Annemiz özel bölümü 20. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programıma. Hazreti Hatice Annemizin Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a karşı davranışları, çocuklarına karşı davranışları, çevresine karşı davranışları ve tabii ki İslam'ın yayılış sürecindeki fonksiyonu, rolü üzerinde sohbette bulunuyorduk. Efendim kaldığımız yerden yine hayırlara vesile olması dileğiyle devam ediyoruz. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha evi mescit ve medrese haline getirse de, altını çiziyorum, daha önce bunları gördük. Evi mescit ve medrese haline getirse de dikkat çektiği için faaliyetlerde zorlanıyordu. Evet. Yani sürekli bizim evde mi olacak? Bunca misafirleri ben mi ağırlayacağım? Bunca insana gelene gidene hep böyle bizim evimiz mi olacak gibi zorluk değil. Müşriklerin takibatı sonucu efendim yaşadıkları siyasi, askeri zorluklar, kanuni zorluklar. Ama bütün bunlara rağmen İslam'ın o merkezli, yani peygamber evi merkezli yayıldığı herkes tarafından biliniyor. Çok acil olarak İslam'ın anlatılacağı, namazların cemaatta beraber kılınacağı, İslam'a girmek isteyenlere mesajın verileceği birçok fonksiyonları icra edecek bir mekana, yere ihtiyaç var. Ama sahabilerin evleri tek tek gözden geçiriliyor. Şu müsaittir, bu değildir, bu değildir. Hepsi takibat altında oldukları için böyle bir yer bulamıyorlar. Ama Hazreti Hatice annemiz her şeye rağmen her türlü tehlikeyi göze alarak evini mescit ve medrese haline getirmişti. Yine bir gün ne yapıp edelim diye düşünürken birinin geldiğini öğreniyor. Yani kapı çalıyor, birisi, biri gelmiş. Bu gelen Erkam bin Ebul Erkam. Bu isim size yabancı gelmiyor sanıyorum. Erkam bin Ebul Erkam idi. Çok genç bir sahabi olup yine kendisi gibi genç olan Hint binti Abdullah'ın kocasıydı. Yeni evli olan bu genç çift İslam ile şereflenmişlerdi. Fakat bu aile İslam'a girdiklerini, Müslüman olduklarını hem kendi ailelerinden ve hem de kabilelerinden gizlemişlerdi. Evet, bu şekilde kendini gizleyen çok sahabe vardı aslında. Hazreti Erkam geliyor, selam veriyor, müsaade istiyor ve Resulullah Aleyhisselam'a bakınız nasıl bir teklif getiriyor. Ya Resulallah, bizim evimiz bütün faaliyetleriniz için en müsait evdir. Uygun görürseniz evimizi sizin bütün faaliyetlerinize açmak istiyoruz. Bizim malımız sizin de malınızdır ey Allah'ın Resulü. Bu sadece benim isteğim değil, hanımım da çok istiyor bunu. Uygun görürseniz eğer, bizim evimiz sizin eviniz olsun ya Resulallah. İslam'ın anlatıldığı bir merkez olsun. Ben özetledim Erkam'ın sözleri, kaynaklarda farklı farklı rivayetleri bir araya getirerek kısaca özetlemiş oldum. Resulullah Aleyhisselam bundan çok ama çok memnun kalarak Allah hanenize bereket versin duasında bulunuyor. Hazreti Erkam devam ediyor. Evimiz her türlü hizmet için emrinize hazırdır. Siz ne yapmamız gerektiğini söyleyin, biz de ona göre hareket edelim ya Resulallah. Peygamberimiz Aleyhisselam güller gibi tebessüm ederek Hazreti Erkam'ın bu güzel hareketinden çok memnun kaldı. Sevgili annemiz de çok duygulandı buna. Çok güzel bir teklif getirdin ey Erkam. Çok güzel bir teklif getirdin ey Erkam. O da cevap veriyor. Sizi kendi öz annemden daha çok severim ey Hatice annem. Hatice annemize sahabelerin büyük çoğunluğu annem der. Sizi kendi öz annemden daha çok severim ey Hatice annem. Sevgili hanımım yani karısı için Hint de sizi çok sever. Biliyorsunuz zaten. Daha doğrusu bütün Müslüman kardeşlerim için çok özel bir annesiniz siz. Hepimizi hem çok sever hem de korumaya çalışırsınız. Biz hepimiz de seni hem çok sever hem de çok sayarız. Annemiz de diyor ki ben de hepinizi çok severim dediğin gibi ey sevgili Erkam. Evinizi böyle bir faaliyete açmanız Resulullah'ı çok memnun etti görüyorsun. Şimdi hemen gidip hazırlığınızı yapın. Hind'e de selamımı söyle. Büyük bir şerefle ey Hatice annemiz. Hazreti Erkam radıyallahu anh en zor zamanda en güzel bir çözüm koymuştu ortaya. Şimdi dikkat edin. Birisi çıksın, şöyle yapsın, böyle yapsın değil, ben çıkmalıyım, ben yapmalıyım demiş. Bunu çok sahabe söyledi ama bunların evleri müsait değildi. Bu konuyu birazcık açacağım inşallah. Onun bu hareketi İslam ve Müslümanlar için yeni bir soluk oluyordu. Hazreti Erkam'ın evine bakalım. Nerede o ev? Şimdi kıymetli dinleyenlerim. Hacca umreye gidiyorsunuz. Allah vefatla nasip eylesin cümlemize inşallah. Safa Merve arasında say yaptığımızı biliyoruz. Say ibadetinden dolayı Safa ile Merve'yi bilmeyenimiz yoktur. İşte Safa Tepesi. Tabii şimdi o zamanlar oralar biraz böyle tepe, Safa tarafı yukarı doğru bayır devam ediyor. Ebu Kubeys Dağı'na birleşiyor. Tabi şimdi orada bir şey kalmadı. Ne dağ ne bir şey. Etrafında koca koca devlet konut evleri yanında oteller de yapıldı. Ancak ben biraz tarif edeyim. Uzun yıllar dış ziyaretlerde Harem-i Şerif'in dış duvarlarının dışından böyle etrafına baktığımız zaman bazı kapılarda isimler görürdük. Bunların birinde Babul Erkam yazardı. Mutlaka göreniniz vardır daha önce gidenler. Şu anda o yazı yok. Şimdi efendim, Safa Tepesi tam tepeden Merve'ye doğru giderken aşağıya inmeden tam o etek yani inme arasında hani dönüyoruz işte say esnasında Harem Kabe'ye karşı bir selamlıyoruz ya. Onu aşağı biraz daha inince o düzlüğe doğru. Tabii şimdi tekrar söylüyorum. O zamanlar böyle oralar kapalı mekanlar değil. Açık yerler. Şimdi kapandığı için tam tarif anlaşılmıyor gibi. O düzlüğe inerek yani selamladık döndük. Merve'ye doğru giderken o tepeye aşağı indiğimizde o etekte ev oradaydı. Şimdi kaynakların ifadesini kullanayım. Hazreti Erkam'ın evi Mekke'de Safa Tepesi'nin yanında olup Kabe'nin arsası yani Harem-i Şerif'in içindeydi. İstanbul tebliğ için çok elverişli olan bir evdi bu. Ve bu ev de yeni evli olan Erkam ailesine aitti. Şimdi dedim ya, bir çok kısa da olsa bu ev hakkında bilgi vereceğim diye. Sahabilerden ki en büyüklerine Hazreti Ebu Bekir, işte Hazreti Osman, işte Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, birçok sahabe evlerini teklif ediyorlar. Bu evlerde sohbetler yapılıyor. Resulullah'ın evinde yapılıyor. Fakat takibetler var. Şimdi Erkam'a gelince, bir, Erkam Mahzum oğullarından. Ne demek? Ebu Cehil kabilesinden demek. İki, Erkam İslam'a girdiğini kimse bilmiyor. Ve genç yani. 17-18 diyen var yaşlarını yani. 17-18. Ben biraz büyütsem 19 derim en fazla. Yeni evli bir çift bunlar. Babası Erkam'ın babası Erkam'ı evlendirirken işte oradaki evi satın alıyor, oğluna hediye ediyor. Büyükçe bir ev. Genişçe salonu var. Dolayısıyla metaf alanının içinde sayılıyor. Yani kenarı, yani kapısı Kabe'yi görüyor zaten. Şimdi şu anda bir sürü duvarlar, direkler var ama önce bunlar yoktu. Dolayısıyla o tavaf esnasında Harem-i Şerif olduğundan yani eve giriş çıkış dikkat çekmeyecek. Kalabalık esnasında bir. İkincisi, hiç kimse efendim Mahzum oğullarından birinin evine Peygamber Aleyhisselam'ın oradan İslam'ı anlattığı akıllarına gelmeyecek. Bu özelliği var evin. İşte Hazreti Erkam radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğini daha rahatça yapabileceği bir yere ihtiyaç duyduğunu görüp anladığı ve kendi evinin de bunun için çok müsait olduğunu bildiğinden ona şuurlu ve yerinde bir teklif götürmüştü. Yani sadece ne yapacağız şimdi diye çaresizlik içinde ellerini ovuşturmamış, olaya çözüm getirmişti. Bu sahabi çözümüydü. Evet. Şimdi işte bu ev Erkam'ın evi. Dar mekan, yer, ev demek. Darul Erkam, Erkam'ın yeri, Erkam'ın evi demek. Şimdi her Müslüman Darul Erkam deyimini bilir. Eminim şu an beni dinleyen kardeşlerim de bunu çok fazla biliyorlar. Evet. Ayrıntıya fazla girmiyorum çünkü konumuz Hatice annemiz. Hazreti Erkam'ın Safa Tepesi'ndeki bu evi İslam tebliği için önemli bir merkez haline geldi. İslam ile şereflenenler bu evde iki cihan güneşinin mübarek ağzından dökülen nurlu cümleleri dinliyorlardı. Hemen her gün birkaç kişi bu kutlu eve gelir, küfrün ve inançsızlığın karanlığından kurtularak imanın huzuruna kavuşurdu. Nice önde gelen insan burada İslam ile şereflenerek büyük sahabiler arasında yerini aldı. Kavmi veya kabilesi, annesi veya babası, hatta hanımı veya kocası veya çocukları. Kendisine düşman olan birçok sahabi ancak bu saadet yuvasına geldiğinde rahat bir nefes alırlardı. İki cihan serverinin kalpleri ve ruhları aydınlatan nurani ışıklarıyla hayat bulurlardı. Erkam'ın evi bir merkezdi artık. İslam'ın anlatılması için uygun bir ortam oluşmuş bulunmuştu. İslam'a girecek olanlar Allah'ın Resulü'nü burada buluyorlardı. Yeni dine girenler burada eğitiliyordu. Yeni nazil olan ayet-i kerimeler burada öğreniliyor, ezberleniyordu. İslam'ın ilk rahmet toplumu burada oluşmaya başlamıştı. Baskı altında kalan, işkence ve zulüm görenler Darul Erkam merkezine gelip huzura kavuşurlardı, buraya koşarlardı. Bu bir avuç Müslüman üzerindeki zulüm ve baskı çok şiddetli olduğundan evin etrafında bulunan nöbetçiler de devamlı olarak etrafı gözlerlerdi. Darül Erkam tevhid davasını omuzlayanların sığınağıydı. Bir diğer ifadeyle tevhid davasını omuzlarında taşıyan, her yerde ve her zaman üzerinde Allah'a kulluk nişanesini barındıran ve hayırlı nesil diye bilinen önde gelen şahsiyetlerin yetiştirildiği rahmani bir mektepti. Hem öyle ki rahmet toplumu burada yetişiyordu. Darül Erkam tevhidin atmosferinde birleşme mekanıydı. Allah'a kulluk hattı üzerinde buluşmanın yeriydi. Mekke müşrik rejiminin zulmünden meydana gelen acıyı beraberce paylaşmanın ve dertleşmenin şifa hanesiydi. Yapılan çalışmaları değerlendirip beraberce sürdürmenin zaruretini nesilden nesle aktaran cemaat halindeki tevhidi faaliyetlerin unutulmaz bir çalışma yeriydi. Darül Erkam'da yapılan çalışma çok yönlü bir çalışmaydı. Her şeyden önce İslam dairesine girenler bu kutlu evde tam bir İslami anlayış ve ruh kazanıyorlardı. Onları sadık birer şahsiyet, kadronun fedakar birer ferdi haline getiriyordu. Bu ev aynı zamanda İslam'ın yayılması için çaba gösterecek davetçi, öğretmen, hoca, muallim yetiştirmeye yönelikti. Bu yönüyle Darül Erkam ilk Müslümanları davet faaliyetlerini yürütmeye ve İslam davetini kurmaya hazırlayan bir mektepti. Darül Erkam İslam davetinin ilk merhalesinde Müslümanlar için bir Darül Eman vazifesini de görmüştür. Darül Eman. Efendim, Hazreti Hatice annemizi sizlerle paylaşmakla beraber Darül Erkam'ın İslam'da yeri büyük olduğundan ister istemez biraz açmak durumunda kaldık. Biraz daha açacağız. Ancak burada araya bir bölüm sıkıştırayım. Çünkü ben onu Hazreti Musab'ı sizlerle paylaşırken genişçe vermiştim. Orada Darül Erkam'ı da paylaşmıştım sohbette, uzun soluklu. O yüzden tekrar olmasın diye girmedim. Yani Darül Erkam, Erkam'ın evi dendiği zaman az önce Hatice annemizin evinden bahiste kısaca geçmişti aslında bu konu. Yani Hatice annemizin eviyle ilgili geçmişti. Bu eve Darül Erkam'ın geliş gidiş saatleri belli değil. Hani hangi sahabenin ne zaman fırsatı oluyorsa Kabe ve çevresinde müşriklerin takibatı altında nasıl bir boşluk yakalayabiliyorsa sahabiler, buna Peygamberimiz Aleyhisselam dahil, Hatice annemiz dahil, efendim, ona göre o eve gidiyorlardı. Dolayısıyla evin her an gideni geleni var. Yani her gün bu evde misafir var. Ve bunlar bazen eve gelince aç gelen var. İşkence eziyet görmüş yaralı gelen var. Onuru rencide olmuş gelen var. Orada hanım sahabiler de var. Erkek sahabiler de var. Orada Hatice annemiz var zaten. Oraya geliyor. Ve yani bir yandan Peygamber Aleyhisselam'ın yani dizi dibinde eğitim alırken bu insanlar, bir yandan da tedavi merkeziydi orası. Ancak bir şey çok dikkatimi çekti. Ben bunu Hazreti Erkam'ı sizlerle paylaşırken Musab bin Umeyr'de paylaşmıştım genişçe. Ve bunu paylaşırken de o zaman da o cümleyi kullandım, yine kullanayım. Bu sahneye gelince böyle ezilip büzülerek zoraki konuşabiliyorum. Çünkü bizim başımıza bir iş gelse, ne bileyim, bir dişimiz ağrısa, bir başımız ağrısa bir gün bir gece işte sabahleyin böyle bir araya geldiğimizde biri sorsa çok halsiz görünüyorsun, ne oldu? Ya sorma, sabaha kadar dişim şöyle ağrıdı, başım şöyle ağrıdı, uyuyamadım, böyle ettim, böyle ettim. Allah muhafaza, çok şikayet eder olduk. Hani halimize bir çözüm getirecek bir doktor, bir manevi mürşit olur da, efendim böyle bir sıkıntım var, ne tavsiye edersiniz diye anlatırız. Yani Allah-u Teala akşam bana zulmetti der gibi, haşa. Çok şikayetçiyiz. Niye bunu söyledim? Şimdi Erkam'ın evine en temelde İslam'ı öğrenmek, beraber cemaatle namaz kılmak için gidiyorlar. En temeli bu. Güvenilir insanlar İslam'a girmeyi isteyince oraya getiriliyor. Bazıları da kendileri geliyor. Mesela Musab bin Umeyr bu evi kendisi bulmuştu. Ama bir şey daha var. İşte bu gözden kaçıyor, buna üzülüyorum. Hanımlar burada devreye giriyor. Nedir bu bir şey? Müşriklerin zulmünü, işkencesini, dayanılmaz sıkıntıyı çeken sahabiler buraya gelirlerdi. Kimisi dövülmüş, yaralanmış. Kimisinin gönlü incinmiş, ağır sözler söylenmiş. Kimisi evinden atılmış. Çok çilekeş sahabiler buraya gelirlerdi. Ve eve içeri girince, oh be, rahat ettik ya. Nedir çektiğimiz şu müşriklerden yani. Halimiz ne olacak diyen tek bir sahabi ifadesi okumadım ben kitaplarda. Ama neyi okudum? İşte sahabiye işkence etmişler, eziyet etmişler, yara bere içinde kalmış, dövmüşler, onurunu rencide etmişler, çok şey olmuş. Ve bu eve kendini atıyor. Hali kalmamış, belki aç, belki sefil vaziyette. Ama ilk sorusu, Allah Teala ne gönderdi? Resulullah ne buyurdu? Bunu soruyorlar. Yani bizim gibi ufak tefek sıkıntıları büyüterek davanın, inancın önüne koymuyorlar. Hep önde dava var. İşte bu evde Peygamberimiz Aleyhisselam mesajı verirken, Hatice annemizin de organizasıyla aynı zamanda yine bu evde yaralanmış sahabiler tedavi de ediliyor. Onurlara rencide olan sahabiler bu anlamda Resulullah'ın nur bakışıyla, sohbetiyle manevi tedaviyi görüyor. Ancak yani olayları anlatırken sadece oturup sohbet yapılan bir mekan diye düşünmemek lazım. Şimdi bir araya geldiklerinde bu kadar insan, dedim ya bunun saati yok yani, filan saatte şu grupla sohbet, filan saatte bu grupla ders diye bir şey diyemiyoruz. Her an gelen giden var. Aç gelen var, susuz gelen var. Bu evde yemek yenecek, su içilecek. Basit bir suyu düşünün değerli dinleyenlerim. Yani evde musluğu açıp da su akmıyor. Gidip suyu dışarıdan getiriyorsunuz. Şimdi bir yandan ev deşifre olmasın diye dikkat ediyorsunuz. Eve sürekli su taşındığı zaman, sadece suyu söylüyorum. Eve sürekli su taşındığında dikkat çekmez mi? Evde su yok çünkü. O günkü dönemi düşünün. Yani ben anlatamayabilirim, tamamıyla anlayamayabilirim de. Ama sonuçta bu bizim dinimiz. Öyle ezberci yaklaşımla, yuvarlak laflarla bir yere varamayacağız. O yüzden bu evin sadece yani İslam'ın anlatıldığı mekan diye sınırlamayacağız ki sınırlamıyoruz. Ama en temelde o var. Bir şey daha var. Bu evin merkezi bir yerde olması, evet, merkezi bir yerde olması, ülke insanının en kalabalık olduğu beldede olması ve ülkeye dışarıdan gelen yabancılarla kısa bir zamanda ilişki kurulabilecek bir konumda olması Darül Erkam'a ayrı bir önem kazandırıyordu. Bu başka bir yönü işte evin. Darül Erkam'da öğretilen İslam, öğrenilen İslam nasıl bir İslam'dı? Bunun şimdi altını kocaman çizerek söylüyorum. Mekke, müşrik devletinin etkisi altında kalan bir İslam değildi. Orada öğretilen İslam, Allah katından gelmiş saf, arı duru İslam'dı. Yani birilerinin süzgecinden geçerek şu kadarını anlatın denen bir ev değil, Allah Celle Celaluhu nasıl gönderdiyse Peygamberimiz Aleyhisselam aynen o Müslümanlara anlatıyordu. Dolayısıyla gizlice devam eden tebliğ ve kadrolaşma faaliyetleri, bu faaliyetlerin organize edileceği, müminlerin eğitim ve idaresinin yapılacağı, İslam'a meyilli şahısların telkin ve tebliğe müsait bir teşkilat merkezine ihtiyaç duyulacağı açık ve net, aşikar. İşte bunun için henüz yeni Müslüman olmuş kişilerin iman ve ibadet esaslarını öğrenecekleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bizzat tatbikatını görerek zihinlerine ve gönüllerine yerleştirecekleri, diğer Müslüman kardeşleriyle görüşüp İslam'ın yayılması ve yaşanması için el birliği ederek çalışıp çabalayacakları bir yer olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Erkam'ın teklifiyle Mekke'de Darül Erkam'ı merkez haline getirdi. Sadece ticari veya siyasi çalışmalar için değil, hacca ve umreye gelen yabancıların her an kolaylıkla uğrayabilecekleri bir yer, merkezi bir yer. Ayrıca yeni bir ufuk daha geliyor şimdi. Müşriklerin Kabe civarındaki toplantı yerlerini ve Mekke Müşrik Site Devleti'nin hükümet binası veya millet meclisi binası konumunda olan Darun Nedve denen mekanı kontrol altında bulundurabilecek, müşrikleri her an gözetlemeye müsait hakim bir noktada bulunuyordu. Bu da çok önemli. Çünkü Safa Tepesi eteğinde olduğu için Darul Erkam Darun Nedve'den yüksekçeydi. Dolayısıyla Darul Erkam'dan Darun Nedve'ye giren çıkan kontrol edilebiliyordu. Ama Darun Nedve'den Darul Erkam kontrol edilemiyordu. Zaten o taraftakiler Erkam'ın İslam'a girdiğini bilmiyorlar. Mahzum oğullarından bir bina. Niye oraya baksınlar? Çok güzel bir aslında tespit edilmiş ve bu iş burada yürütülüyor. Evet. Kısa bir ara verelim burada. Biraz bu sefer arayı uzattık. İnşallah kalan kısmını aramızdan sonra sürdürelim inşallah. Evet efendim. Darul Erkam öylesine önemli ki, işte gördünüz, bazen zaman da böyle ayarlanamıyor. Burada yapılan çalışmalar İslam'ın cihan hakimiyetini sağlamak üzere atılan adımları perçinleyen çok önemli ve çok özel bir çalışma. Mekke'de İslam'ın yayılmasında ve İslam'ın kitlelere mal edilmesinde Darul Erkam'ın gerçekten büyük bir rolü olmuş. Sahabilerin büyüklerinin pek çoğu burada İslam'a girmişlerdir. Darul Erkam'la ilgili o kadar çok şey söylenebilir ki ben özetleyeyim bunları bir de. Darul Erkam'ın İslam'da siyasi, tarihi, hayati ve hatta daha çok fazla yönleri, değerleri var. Hangi yönden bakılırsa bakılsın Darul Erkam faaliyetleri sayılamayacak kadar çoktur. Öncelikle iman merkeziydi. Vahiy gelen yer, Kur'an talim yeri, tebliğ mekanı, sohbet evi, tanışma, kaynaşma yeri, tevhid merkezi, davet mekanı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a nazil olan Mekki surelerin bir kısmı ona burada nazil olmuştur. Hazreti Erkam'ın bu güzel evi sürekli nazil olan vahiy ile mübarek ve ulvi ilhamları yansıttı çevresine. Bu ev İslam'a giren ilk büyük ve tarihi şahsiyetlerin hidayete ermelerine sahne olması açısından ona çok büyük bir makam vermiştir. Yani onu bir yerde ölümsüz kılmıştır. Bu ev bütün dünyanın İslam'a karşı olduğu bir zamanda İslam'ın nihayetsiz bir kin ve nefretle karşılandığı bir dönemde yeryüzünde sayılı bir avuç Müslüman için bir istikam vazifesini ifade etmişti. Bakın hadiselere daldıkça çok farklı boyutları önümüze çıkıyor. Biz şöyle noktalayayım. Darül Erkam, Erkam'ın evi olup, Erkam ile karısı Hint, bunun evi olup, İslam'ın yayılması, doğru öğrenilmesi, Müslümanların takibattan kurtulmaları ve beraberce halka dersi yapmaları, cemaatle namaz kılmaları sağlanan bir yer. Ve buradan Peygamberimiz Aleyhisselam İslam'ı anlatmakla beraber zaman zaman bazı sahabilerine görev veriyor. Onlar da burada İslam'ı anlatıyorlar. Ancak Erkam'da atlanmaması gereken bir şey var. Darül Erkam'da hanım faaliyetleri. Çünkü hanım faaliyetleri de burada oldukça önemli. Yani bir misafir ağırladığımız zaman biraz kalabalık olsalar misafirler, ondan önce ne kadar evi temizleriz değil mi? Onlara gidince bir sürü temizlik yaparız. Bir kere misafir gelirse. Burada her gün saati belli değil ve çok sayıda. Çünkü ileride göreceğiz inşallah Hazreti Ömer'in İslam'a giriş sahnesinde Darül Erkam'da İslam'a girdiğini göreceğiz ve orada o anda 40 kişi olduğunu göreceğiz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Darül Erkam'da o anda 40 kişiyle ders yapıyordu. Yani 40 kişi gelmiş misafir eve. Bunlara birer bardak su verseniz, ya ne olacak sudan demeyiniz. Az önce söylemiştim yani evde musluğu çeviriyoruz su akıyor. Amenna. Veyahut da işte bu alıyoruz hani suları satın alıp koyuyoruz kenara kullanıyoruz. E şimdi eve su akmıyor. E şimdi şu anda bile mesela suyu aldığımızda diyelim 2 bidon su alıyoruz diyelim bir hafta gidiyorsa veya 3 gün 5 gün. Düşün ki her gün 2 bidon 3 bidon geliyorsa bugün dikkat çekmez mi yani bugün bile ne oluyor diye yani. E düşünün öyle bir işte bu organize hanımlar sağlıyor. Hatice annemiz bunu organize ediyor. Bu çok bana da çok çarpıcı geliyor. Gerçekten çok düşündürücü bir durum. Hep atlanan bir durum. Darül Erkam'la ilgili dedim ya çok şey söylenebilir. Söylenmiştir, söyleniyor da zaten. Ancak burada bir şey daha var. Ben onun altını çizmek istiyorum. Kaynaklarımızda Darül Erkam'dan önce İslam'a girenler, Darül Erkam'da İslam'a girenler, Darül Erkam deşifre oldukta açığa çıktıktan sonra İslam'a girenler diye Mekke'de dönemi için bir listeler verilir. Ben şimdi Darül Erkam'da İslam'a giren isimleri yine tek tek kaydettim. Efendim, Darül Erkam öncesi İslam'a girenler konusunu işlerken ifade ettiğim gibi burada da ifade ediyorum. Tespit edilebilen, kaynaklara geçen, derleyip toparladığımızda ben 68 isim buldum. 68 isim. Yani Darül Erkam'da 68 kişi İslam'a girmiş. Bu ne anlama geliyor diyeceksiniz. Bu ne anlama geliyor? E şimdi Hazreti Ömer'in İslam'a girişi İslam'ın 6. yılında. Şu an 4. yıldayız. 4. yıl. Demek ki 4 yıl içerisinde Erkam'dan önce yuvarlak 60 küsür kişiydi. Yuvarlak olarak söylüyorum. E şimdi Erkam'a girildi. Ancak diğerleri de devam ediyor bu arada. Buradaki İslam'a giren sayısı 68. Yani 60, 120, 128, 130 falan diyelim biz yuvarlak olarak. Hanımıyla, erkeğiyle aldık listemize. Yani kocası, çocuğu varsa İslam'a girmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın İslam'a girişiyle Darül Erkam faaliyetleri kısmen yürüse de artık ondan sonra Darül Erkam'dan sonra İslam'a girenler listesine geçilecek. Yine rakamlar vereceğim ben size. Daha doğrusu o listeler 1. Habeşistan hicreti, bundan geri dönenler, sonra 2. hicret listeler arka arkaya gelecek. Ama gerçekten rakam olarak 68 kişi tespit ettik biz. Hazreti Hatice annemiz bu kadar insanın toplam yani bir anda eve 68 kişi gelmiyor yani. Bu 3 kişi de oluyor, 5 kişi de oluyor, 10 kişi de oluyor, en fazla 40. Bunu göreceğiz ileride. İşte bu insanların orada bir nevi barınmaları, bazıları evinden atılmış, orada kalanlar da var. Yani bütün yük Erkam'ın üzerine bindirilmiyor. Ve bunlar Hazreti Erkam'a ve hanımına arka çıkıyorlar. İşte yemede, içmede vesairede, evin temizliğinde arka çıkıyorlar. İşte faaliyetlerimizde, çalışmalarımızda bunun gözden kaçmaması lazım. Ben bir örnek vereyim size. Bir çok fazla sohbet yaptığım bir dernek binasında sohbetten sonra çay ikramı oluyor. Bazı kardeşlerimiz sağ olsun hizmette bulunuyorlar. Dikkatimi çekti. Hep aynı şahıslar hizmet ediyor. Hep aynı şahıslar hizmette bulunuyor. Neyse, çay ikramından sonra sordum ben oradaki görevli kardeşlerimize. Dedim, bu arkadaşlarımız hep aynı şahısları görüyorum. İkramda, ortalığı deleyip toparlamada, temizlemede, çöpleri atmada aynı şahısları görüyorum. Bu arkadaşlarımız bu dernekte görevli arkadaşlar mı? Bu neyin nesi? Yok hocam diyor. Sonuçta burası bir dernek. Yani işte çay servisi yapacak görevli, çayı yapacak görevli, bu kadar kişiyi görev veremeyiz. İmkanlarımız yok zaten. Allah rızası için bu kardeşlerimiz hizmet ediyor. Öyle mi dedim. Hocam Allah'a şükür işte böyle dediler. Tamam dedim. Bir dahaki sohbete gittiğimde sohbetten önce şunu söyledim. Dedim, bazılarınız geliyorsunuz, misafir gibi oturuyorsunuz. Çay bekliyorsunuz. Efendim tekrar çay tazelensin bekliyorsunuz. Sürekli hazır. Bir şeyler, bazen meyve yeniyor. Sohbeti dinleyip çekip gidiyorsunuz. Ya bu içilen çayın bulaşıkları ne olacak? Bu çöpler ne olacak? Ya burası bir dernek. Yani derneğin idaresi biraz idareleri var ama sonuçta bunlar hizmet. Yani Allah için yapılan faaliyetler. Eğer ben sadece hazır yiyen, hazır içen insanlara sohbet yapacaksan bir daha buraya gelmeyeyim. Yok öyle olmayacaksa amenna. Bunu nereden söylüyorum? Darül Erkam'dan söylüyorum. Çünkü işte Hatice annemizi biz şu anda görüyoruz. Hatice annemiz yani yaşını başını almış bir insan. Buna rağmen ben yaşlandım işte bu işe karışamam demiyor. Efendim zaten evler de birbirine yakın. Az önce tarif ettim, sanırım bir eksiğim var. Onu da şimdi ilave edeyim. Çünkü önceki derslerimizde Hatice annemizin evini tarif etmiştim. Şimdi şu anda aklıma geliyor. Güzel bir tevafuk oldu belki. Safa ile Merve dedik ya hani az önce. Merve tarafı Hatice annemizin evi, Safa tarafı Erkam'ın evi. Yani o hat üzerinde. O hat üzerinde. Sayımızı bitirip Merve'den çıkıyoruz ya. Oradan biraz Safa'ya doğru gidersek iki kapı kadar. Tabii şimdi onlar kaldırıldı. Büyük yapıldığı için orası. Sığmadığı için yani. Evi orada Hatice annemizin. Yani Resulullah'ın evi orada. Erkam'ın eviyle bu ev işte Safa ile Merve güzergahında. Çok yakın. Anlayın demek istediğimi. Dolayısıyla en fazla Hatice annemiz burada. Efendim Erkam'ın hanımı Hint radıyallahu anh'a genç bir kadıncağız. Hizmetleri yapıyor ama annemiz ona yükü bırakmamış. Ve diğer hanım sahabiler de buna dikkat ediyorlar. Erkek sahabelerin faaliyetleri de var. Hanım sahabelerin faaliyetleri de var. Evet. Biz sohbetleri sadece dinleyen dağılanlardan değil, orada yapılması gereken bir şey varsa, yani sohbet bitti çıkıyoruz, çöp alıp götürebiliriz en azından. Yani bir şey varsa yani iki tane yastığı minderi düzeltebiliriz. Sandalyeyi yerine koyabiliriz. Yani her ne yapıyorsa ben çok görüyorum böyle. Sandalyeye oturuyorsa kalkıyor sandalyeye yan duruyor. Adam çekip gidiyor. Yere minderi oturuyor, minderi yere düşüyor. Adam gidiyor. Ya onu düzelt biraz yani. Böyle İslam'ı öğrenmek için oturduğumuz mekanda İslam'ın hakim olması lazım. İnsanın ruhuna, bedenine, karakterine İslam hakim olmadığı zaman mekanlara da olmuyor işte yani. Ve hazırcı durumuna, konumuna maalesef düşüyoruz. Noktayı şöyle koyuyorum ben. Darül Erkam faaliyetlerinde Hazreti Hatice annemiz çok ciddi şekilde bizzat hizmette bulunurken aynı zamanda organizasyonlarda da önü çekiyordu. Evet. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha her şeyiyle Peygamberimiz aleyhisselamla beraber olma çabasıyla her an onun yanındaydı. Her an. Bunu çok söylüyorum. Her an diye bunu çok çok söylüyorum. Cümleyi biraz daha zenginleştireyim. Hazreti Hatice annemiz her şeyle onunla beraber olma çabasıyla her an Resulullah Aleyhisselam'ın yanındaydı. Böyle birkaç cümle kullanabilirsiniz. İslam'ın ilk 3 yılı böyle bir yoğunluk içinde yaşamışlardı. 3 sene geçti şimdi. İslam ile şereflenip Müslüman olanların sayısı bir hayli artmış. Hem kendi evi, hem bazı sahabi evleri ve hem de özellikle Darül Erkam faaliyetlerin birer merkezleri olmuşlardı. Ne kadar gizli çalışma yapılsa da mesajı Mekke'de duymayan kalmamıştı. Bu gizliyi biraz açmam gerekiyor. Yani Allahu Teala peygamberine ortalığa çıkıp insanlara İslam'ı anlat dememişti. Güvendiklerini anlatacak. Edep önce buydu. Onun da zamanı gelecek. Dolayısıyla İslam'a giren insan İslam insanı oluyor ve her şeyle değişiyor. Bunu görüyor müşrikler. Görerek bir şeylerin değiştiğini fark ediyorlar. İslam'ı çok şiddetle İslam'a karşı olan aile ve kabilelerden onlara mensup olanlar gizlemeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi Müslüman İslam'a girince, İslam'la şereflenince hayatıyla beraber değiştiği için bu belli oluyordu. Sevgili annemizin en yakın arkadaşı olan Nefise binti Münye. Bu hanım sevgili annemizin çocukluğundan bu yana arkadaşı. Özellikle Peygamberimiz Aleyhisselam'la evliliğinde aracılık yapan hanım malum yerine yani yeri doldurulamayacak derecede denecek kadar bir arkadaş en çok ziyaretçisi buydu. Yine geliyor ziyaretine ancak Hatice annemiz dul iken yani Peygamberimizle evlenmeden önce daha çok geliyordu. Peygamberimize evlenince biraz daha bir mesafe koydu ister istemez ama yine geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da sevgili annemizin bu yakın arkadaşına çok özel ilgi gösteriyor, hal ve hatırı soruyordu. Ashab'tan Ya'la bin Umeyye'nin kardeşi olan Nefise Hanım hakkında kaynaklarımızda fazla bilgi yoktur. Buna niye girdim? Şimdi Hatice annemiz yani İslam'ı anlatmak için, yaymak için bir gayret gösteriyor. İnsanın aklına gelir. Sizin de aklınıza gelmiştir. Madem böyle bir annemiz, böyle bir mübarek bir insan, arkadaşına niye bunu tebliğ etmedi? Şimdi biraz sonra gelecek, kardeşi gelecek. Bir isim daha gelecek şimdi. Onu da göreceksiniz. Ama ilginçtir. İlginçtir. Ya'la bin Umeyye radıyallahu anh'a ashabın büyüklerinden. Bunun kız kardeşi. Nefise Hanım. Kaynaklara bakıyorum. Nefise Hanım hakkında nedir durumu diye. Efendim bu hanımın İslam'a girdiği, sahabi olduğunun dışında hiçbir hayat hikayesi yok. O yüzden merakınızı bu şekilde gidermiş olayım. Bir isim daha geliyor çünkü. Sevgili annemizin çok değer verdiği biri daha vardır ki. Peygamberimiz Aleyhisselam ile ticari münasebet esnasında hakkında çok malumat verilmişti bunun. Hatice annemiz Resulullah ile evlenmeden önce ticarette arkadaşı konumunda olan biri bu. Normalde bu şahıs köle olarak gelmiş bu eve. Ama öylesine becerikli ki Hatice annemizin ticaret arkadaşı olmuş neredeyse. Kim? Meşhur Meysere. Resulullah Aleyhisselam'ın çok özel özelliklerini öyle güzel nakletmişti ki sevgili annemizi onunla evlenmesinde çok büyük rolü olmuştu. Meysere. Şimdi bilmiyorum hiç dikkatinizi çekiyor mu? Meysere nerede? Ticarette ondan beraberdi. Meysere nerede? Fakat ilk vahiy ve sonrasında Meysere hakkında bir rivayet yok ondan sonra. Ben yine kaynakları taradım. Kaynaklarımızda Meysere'nin İslam'a girip sahabi olmasının dışında bir bilgiye ulaşamadık diyor en temel kaynaklarımız. İşte bundan dolayı bunun hakkında malumat veremiyoruz. Ve şu soruyu ve şu tespiti yapıyoruz. İslam öncesi isimleri geçen bazı kişilerin İslam'ın doğuş, yayılış ve yükseliş sürecinde isimleri geçmeyince ister istemez bunlar nerede diye insanın gözleri arıyor. Bilmiyorum sizin aradı mı? Bazen ben sohbetlerde bunları söyleyince ya hocam nereden aklınıza geliyor? Hiç aklıma benim gelmemişti diyor mesela Meysere'de, Nefise'de. Hatice annemiz özellikle Nefise ve Meysere ile çok geçmişi var. Buna rağmen ilk vahiy ve sonrası anlatılırken bu iki isimden hiç bahsedilmediğini gördük. Siz de görüyorsunuz. Ancak bu süreçte sevgili annemiz ile ilgili nelerin yaşandığı kayıtlarda yoktur maalesef. Evet. İslam güneşin doğuşundan bu yana Peygamberimiz Aleyhisselam ve Hatice annemiz başta olmak üzere ashab-ı kiramın münferit gayretleriyle iman halkası bir hayli genişlemişti. Bir yakınının daha İslam'ı tercih edişine şahit olan yahut kendi kapısı çalınıp da imana davet edilen veya Kureyş'in şaşkınlık dolu bakışlarıyla ve yerli yersiz tepkisiyle karşılaşan birçok insan Mekke'deki bu değişimin farkına varmış, artık mesele çoğu insan tarafından konuşulur hale gelmişti. Neredeyse bütün herkes haberdar olmaya başlamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün gayret ve çabasıyla birçok kişiye ulaşmış, yüzün üzerinde insan İslam Gülistanı'nın nazlı gülleri olmuşlardı. Şimdi yuvarlak bir ifade kullandık. Çünkü 128'ini gördük mesela. Ancak kitlesel anlamda ciddi bir sonuç elde edilememişti. Her şeye rağmen sonucun istenilen seviyede olup olmaması atılacak adımları belirlemede önemli bir kıstas olmakla birlikte davet faaliyetine Allah istediği şekilde teşebbüs edilir ve adımlar bunun için atılırdı. Bu adımlar da çok fazlasıyla atılıyordu. Evet, İslam'ı anlatıyorsak, Allah'ın davasını anlatıyorsak, Allah nasıl emrediyorsa öyle olur. Kitap nasıl diyorsa öyle olur. İşte bu en güzel şekliyle çok net çizgilerle anlaşılması gerekiyor. Allah'ın davası, Allah'ın emrettiği, istediği, yol gösterdiği şekilde anlatılır. Bu da Kur'an'dır. Yani Allah'ın kitabını ve onun peygamberini bir kenara koyarak İslam'ı anlatamayız. O yüzden birkaç yerde ayeti kerimeler okudum size. Yine yeri gelince elbette ki ayeti kerimeler okuyacağız. Çünkü Allah'ın davası Allah'ın buyruğuyla anlaşılır ve anlatılır diyor. Bugünkü dersimizi de burada süremizi doldurmuş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine Hatice annemiz çerçeveli İslam'ın bu gülistanından gül derlemeyi ve hayatımıza yansıtmayı hedef ediniyoruz. Hayırlara vesile olması dileğiyle diyerek bugünkü programı burada bitiriyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.